Merhaba, bugün size ruh eşinden bahsetmek istiyorum. Yalnız ruh eşi tanımı bana göre çok yavan. Hem beden eşinden hem de zihin eşinizden de bahsetmemiz gerekiyor. Hayat döngümüzün içinde hepimiz belki de ruh eşimizi arayıp duruyoruz yaşadığımız sürece. Bulabilen buluyor, bulamayan bulamıyor. Ama bulamayanların pek çoğunun hayali de ruh eşini bulabilmektir. Bu işi yaparken, yani ruh eşimizi yaparken bazen kayboluyoruz. Neye bakacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü ruh eşinin tanımını bilmiyoruz her şeyden önce. Nedir ruh eşi? Bunu bilmediğimiz için ne aradığımızı kendimiz bile unutuyoruz ve ruh eşini tam olarak tanımlayamadığımız için yanlış yerlerde arıyoruz. Bu uğurda pek çok ilişki yaşıyoruz, pek çok evlilik bitiriyoruz ama yine de bir türlü aradığımızı bulamıyoruz. Sonra da kendimizi şanssız olarak adlettiriyoruz. Bulduğumuzu zannettiklerimiz de bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Peki nasıl arayacağız ruh eşimizi? Yani mükemmel uyumu yakaladığımız, ortak zevklerimizin olduğu iyi bir partner bizim gerçekten ruh eşimiz mi? Bence bu yeterli bir kıstas değil. Çünkü pek çok dostumuz ve arkadaşımızla da mükemmel bir uyumumuz var baktığınızda, değil mi? Onlarla da çok iyi vakit geçiriyoruz, harika filmler izliyoruz, eğleniyoruz, sohbetler ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, her şey yapıyoruz yani. Ama onlarla ruh eşimiz olarak adlandırabiliyor muyuz onları? Yapamıyoruz. Onlar bizim dostumuz ve arkadaşımız olarak kalıyor. Onlar da bizi seviyor. Onlar da bize kıymet veriyor. En kötü günümüzde onlar da bizim yanımızda oluyor. Ama dostluğun ve arkadaşlığın ötesine geçmiyor bu ilişkimiz. Onlara aşık olmuyoruz. Demek ki neymiş? Ruh eşi için ortak yanlarımızın olması yeterli değilmiş. İnsan bedenini, yani daha doğrusu insanı, bedeni, ruhu ve zihni oluşturuyor. Bir insan ruhen, zihnen ve bedenen dengede olmadığı zaman hem kendisiyle problemler yaşıyor hem de çevresiyle sorunlar yaşıyor. Bu yüzden ruh eşimizi ararken partnerimizin ruhu kadar odaklandığımız şey, her ne kadar ruh olmasa da, ruhu kadar zihnine ve bedenine de odaklanmalıyız bence. Şimdi bedeni deyince hemen celallenip beni şekilcilikle suçlamayın lütfen. Çünkü bedenimiz gözle göremediğimiz ruhumuzun ve yine gözle göremediğimiz zihnimizin dışarıya yansımasıdır. Çünkü bana göre ruhumuzu ve zihnimizi görünür kılan tek şey bedenimizdir. Öbür türlü ne zihnimizi görebiliyoruz, ne birbirimizin aklını okuyabiliyoruz, ne ruhumuzu okuyabiliyoruz. Ama bedenimiz bizim ruhumuzu ve zihnimizi ele veriyor. Çünkü bedenlerimizi ne oluşturuyor? Yaşamımızı biçimlendiren zihnimiz ve kişiliklerimizi oluşturan ruhumuz oluşturuyor. Yani bu bunlarla şekilleniyor bedenimiz. Tabii burada bahsettiğim şey uzun ya da kısa boyunuz ya da fiziksel kusurlarınız değil. Yani doğuştan gelen değişmez özelliklerimizin hepimizin var. Kimimiz uzunuz, kimimiz kısayız, kimimiz daha şişmanız, kimimiz daha zayıfız. Ya da birimizin bacağı ince, diğerimizin daha kalın, ya da kepçe kulaklarımız, şaşı gözlerimiz var. Bunlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim, yani biz aslında tabii Tanrı bizi ya da neyse evrim bizi aslında en kusursuz şekilde yaratıyor. Yani biz aslında mükemmel yaratılıyoruz ama asıl kusurlarımızı, bedenlerimizdeki asıl kusurlarımızı zihnimiz ve ruhumuzla biz kendimiz oluşturuyoruz. Şöyle bir örnek vereceğim size. Biyolojik ve genetik olarak mükemmel yaratılmış bir bedene sahip olduğunuzu düşünün. Harika genleriniz var. Upuzun bir boyunuz ve mükemmel bir vücudunuz var. Eğer sizin zihniniz size hediye edilen bu bedenin kıymetini bilmez ve bedenini sevmezse, bir süre sonra zihniniz bedeninizin şeklini değiştirmeye başlar. Nasıl yapar bunu? Çünkü bu hediyeden zihniniz bir haberdir ve bedene verebileceği her türlü zararı verir. Ne yapar? Kötü beslenir. Canını alır hayatının, bedeninin. Hiçbir şekilde kıymet vermez. Çünkü böyle bir zihne sahip biri için sürekli yemek yemek sağlıklı olmaktan daha önemlidir. Televizyon karşısında fütursuzca yiyip içmek, sağlıklı beslenmek ya da spor salonunda terlemek ona göre gereksizdir. Bunun yerine televizyonun karşısında cips yemeyi ya da abartılı şekilde alkol almayı ya da sigara kullanmayı tercih eder. Beden bununla bir süre savaşsa bile, çünkü o kadar mükemmel bir organizmayız ki aslında bedenimiz sürekli bunları tamir ediyorlar. Ama bir süre sonra beden iflas eder. Bir de bakarsınız ki 20'li yaşlarınızda uzun boylu, sırım gibi bir delikanlı ya da genç kızken 40'lı yaşlarınızda göbekli, yüksek tansiyon ve kolesterol ile boğuşan biri olup çıkmışsınız. Şimdi bir düşünün bakayım. Siz kusurlu mu yaratıldınız? Yoksa siz kendi kendinizi mi kusurlu yaptınız? İşte bu zihnin önce ruha, sonra da bedene yansımasıdır. Yine de konuşmamın başında söylediğim gibi, yani fizyolojik ve hormonal rahatsızlıkları olanlar, sağlıkla alakalı problemi olan bozukluklar tabii ki konumuz dışı, yani ben burada başka bir şeyden bahsediyorum. Ne demek istediğimi aslında TLC kanalındaki Ağır Yaşamlar programını izlediyseniz hiç, ya da izlemediyseniz mutlaka bir iki bölüm izleyin bence. Orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bu Ağır Yaşamlar adlı programda Amerika'daki işte obezite ile mücadele eden birçok insanın bu mücadelesini anlatan bir program. Burada kilo vermeye çalışan, işte 250-300 kiloluk, yerinden bile kalkamayan insanların doktorlar vesilesiyle işte ameliyata hazırlanma aşamasında pek çok işte diyetler, bir takım kişileri disipline edici uygulamaları var ve bunları yansıtıyorlar televizyon programında. Ama buradaki en büyük problem bu insanların bedenleri değil, yani kiloları değil, bu kiloya sebep olan zihin yapıları büyük sıkıntı. Çünkü neden? Zihin yapılarını ve düşünme şekillerini bir türlü değiştiremedikleri için ameliyat da olsalar bir süre sonra tekrar kilo almaya başlıyorlar. Yani aslında bu insanlara bir kalp doktorunun, bir dahiliyecinin yardımıyla birlikte bana kalsa psikolojik destek de şart. Çünkü gerçekten bu insanların kalbinden ya da midesinden, bedensel rahatsızlıklarından ziyade psikolojik rahatsızlıkları var. Gerçekten bu programı izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama tabii bu arada şunu da kabul etmek gerekir ki biyolojik açıdan hiçbirimiz eşit değiliz. Bazılarımız genetik olarak gerçekten bazılarımızdan daha şanslı ya da daha şanssız. Ama sonuçta aslında hepimiz mükemmeliz. Yani dediğim gibi fiziksel kusurlarımız biz yarattığımız için kusur. Yani baktığınız zaman aynı karından, yani aynı anneden babadan doğan iki kardeş, hatta ikiz kardeşler bile fiziksel özellikleri birbirinden farklı olabiliyor. Hele hele yaş aldıkça bu farklar daha da çok belirgin hale geliyor. Çünkü aynı evde, aynı şartlarda, aynı ebeveynlerle büyüseniz de zihnimiz kardeşlerimizle ya da ikizimizle aynı olmadığı için yaşam biçimlerimiz de değişik oluyor. Değişen yaşam biçimleri bedenimize yansıyor. Bir seçim yapıyorsunuz. Beslenme alışkanlığınızı seçiyorsunuz. Spor yapıp ya da yapmama alışkanlığınızı seçiyorsunuz. Dolayısıyla bu seçimler bizim bedenimizi ve dolayısıyla seçimlerimizi, kaderimizi, her şeyimizi, aklınıza gelebilecek her şeyi değiştiriyor. Şimdi ruh eşimizi ararken partnerimizin ruhunu ilk etapta göremeyeceğimize göre bedenine bakmak bence gayet mantıklı. Tabii ki mükemmel bir bedene sahip kişi illa bizim ruh eşimiz olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki yanılma olasılığımız çok var. Her bedeni mükemmel kadın ya da erkek mükemmel bir ruh eşi olmuyor maalesef. Tabii bu örnekleri de görüyoruz. Ama bence karşımızdakinin bedeni bizim onun kişiliğiyle, ruhuyla ve zihin yapısıyla alakalı çok fazla ipucu veriyor. Aynı müzik zevkine sahip olabiliyoruz, aynı filmleri izlemekten keyif alabiliyoruz, aynı mekana gitmekten, aynı şeyi konuşmaktan, ya da bize güven verebiliyor, bizi sevebilir ya da bize değer verebilir. Ama başta da dediğim gibi bunlar dostlarımızla da yaptığımız şeyler, dolayısıyla ruh eşlerimizi ayıran başka özellikler olmalı bence. Ruh eşimizin bedenini, zihnini, düşünme şeklini, olaylara yaklaşım biçimini ve çözümlemesini de sevmeliyiz. Yani zihnindekileri ruhuna yansıtan yaşam biçimini sevmeliyiz. Mesela ne demek istiyorum? Herkes seyahate gitmeyi sever, değil mi? Yani birçoğumuz severiz en azından. Peki her seyahate giden bizim ruh eşimiz olarak adledebilir miyiz? Edemeyiz, değil mi? Çünkü seyahatte bile nasıl seyahat ettiğin önemlidir. Boşuna dememişler dostunu düşmanını yolda tanırsın diye. Biri vardır 10 gün tatile gider, deniz kenarında ya da havuz kenarında hiç kalkmaz. Yer içer, oradan onu kazıyarak akşam olunca da eve gider, yemeğini yer, odasına gider, yemeğini yer ve yatar. Böyle bir 10 gün geçirir. Kimi vardır, dinleneceğim diye 10 günlük bir tatile çıkar, evine daha yorgun döner. Tutamazsın o insanı havuz kenarında, deniz kenarında ya da neyse otelin içinde. Şimdi ben bu iki kişiyi bir yolda seyahatte düşünemem bile. Al sana kavga sebebi, al sana ayrılık sebebi. Yani yok ben idare ederim, seviyorum, yani o huzurunda görmem dersen bence büyük hata edersin. Çünkü bana göre idare ettiğin hiç kimse ruh eşin olamaz. Arkadaşını idare edersin, anneni babanı idare edersin, kardeşini idare edersin, çocuğunu idare edersin ama hayatını, ömrünü geçirmek istediğin ruh eşini idare etmek zorunda kalmamalısın. Eğer partnerini idare ediyorsan o senin ruh eşin değildir. Ayrıca bir de işin şu tarafı var tabii. Kendisini, yani bedenen, zihnen ve ruhen, kendi bedenini, kendi ruhunu, kendi zihnini, düşünme biçimini sevmeyen biri bana göre bir başkasını sevmede de başarılı olamaz, sevemez. Yani bu söylediğimi bencillikle karıştırmayın lütfen. Bir başkasını sevebilme potansiyelimiz kendimizi ne kadar sevebildiğimizle ilgilidir. Bence o yüzden ruh eşinizi ararken partnerinizin sizi ne kadar çok sevdiğiyle değil de kendisini ne kadar çok sevdiğiyle ve kendisine ne kadar değer verdiğiyle ilgilenmek lazım. Kendisiyle vakit geçiremeyen, yani yalnız kalmaya tahammül edemeyen biri bence ileride başınıza beladır, bela olacaktır. Çünkü adam ya da kadın kendisine kendisi bile tahammül edemez. Bu yüzden de yalnız kalmak istemez. Ha ben de öyleyim zaten diyorsanız o ayrı. O zaman gidip de özgürlük yanlısı, kendi kendiyle iyi vakit geçirebilen biriyle takılmayın. Öyle biriyle beraber olmayın. Çünkü iki taraf da birbirini anlamaz bu noktada. Yani ben yalnız kalamıyorum, canım sıkılıyor, illa sen de birlikte ol, her şeyi mıç mıç birlikte yapalım diyorsanız yalnız kalmaktan hoşlanan bir adamla ya da bir kadınla birlikte olmayın, kapılmayın ona. Çünkü zevklerinden ziyade hayata bakış açınız ve yaşam biçiminiz aynı olan insanlar aslında bizim ruh eşimiz olabilme potansiyeline sahiptir. Mesela başka bir örnek vereceğim. Özellikle Türk toplumu için daha çok geçerli bu. Geleneksel ve baskın ataerkil bir ailede büyüyen biriyle yenilikçi ve ileri görüşlü bir ailede büyüyen birinin hayata bakışının aynı olması bile çok zor bir olasılıktır. İmkansız değildir ama zordur. Her ne kadar iyi eğitim almış olsalar da geleneksel çevrede büyümüş biri modern hayata bir yere kadar adapte olabilir. Çünkü onun kökeninde hala ataerkil, o geleneksel yapı bilinçaltının bir köşesinde mutlaka vardır. Adapte olduğunu iddia edenlerse zaten genelde bir şekilde ucundan ayarını kaçırmışlardır. Dikkat edin bu insanlara. Ve bu kişiler genellikle uyum sağlayacağım diye birçoğu da dejenere olmuştur. Partnerlerimizi aslında karşımızda duran birer buzdağı gibi görmeliyiz. Özellikle uzun soluklu ilişkilerde veya evliliklerde geçen her yıl o buzdağının görünen kısmından bir parçayı törpüler. Parası, mevkisi, güzelliği, şanı, şöhreti bir süre sonra zaman içinde anlamını yitirir. İstediği kadar güzel olsun, istediği kadar mevkisi olsun, atı, arabası, katı olsun, parası olsun, şanı, şöhreti olsun, uzun süreli ilişkilerde bir süre sonra bunların hiçbir anlamı kalmaz. Hepsi anlamını yitirir. Ve bu zaman içinde bu buzdağının, bu bahsettiğim kısımlar buzdağının görünen kısmı, bunlar yok olur gider ve geriye ne kalır biliyor musunuz? Buzdağının suyun altında kalan göremediğimiz kısmı kalır. İşte bir süre sonra evliliklerin bitme asıl sebeplerinden biri de aslında bu noktadır. İşte bu tabanı gördüğümüzde bütün işler değişir. Çünkü buzdağının görünmeyen kısmını sizin hiç bilemeyeceğiniz, partnerinizin çocukluk çağı yani aile yapısı yetiştiği yer oluşturur. Bu yüzden benzer bir geçmişe sahip, benzer bir aile yapısına sahip, benzer bir eğitim sisteminden, yani okul olarak bahsetmiyorum, aile olarak bahsediyorum, benzer bir terbiye sisteminden, eğitim sisteminden geçmiş olmanız birbirinizi anlayabilmeniz açısından gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla ruh eşimizi bulma telaşı içinde pek çok detayı gözden kaçırır, her gönlümüzü çeleni ruh eşimiz sanabiliriz. Tatlı bir söz, sürpriz hediyeler, çiçekler, böcekler, sana alınmış özel hediyeler, sana hazırlanılmış leziz yemekler çok şeydir bir ilişkinin içinde, kabul ediyorum. Özellikle kadınlar böyle şeylere çok önem verirler. Haklılar da. Çok şeydir ama her şey değildir. O yüzden size bunları her yapan insana "Aa, harika, ruh işimi buldum" diye hemen heyecan yapmayın. Bence iyice gözlemleyin. Ruhunu sorgulayın, zihnini sorgulayın, bedenini sorgulayın. Bedenine bakın, nedir bedeni, nasıldır? Bunları iyice analiz ettikten sonra karar vermemiz gerekiyor. Çünkü ruh eşi öyle pat diye karşımıza çıkmıyor. Ama bulamıyorum ruh eşimi diyorsanız, varsın çıkmasın, ne yapalım? Belki de siz eşsiz bir ruhsunuzdur. Hayata ve ortak bilince katkısı olsun. Ne haliniz varsa gülün. Hoşça kalın.